Teknoloji Saati. Teknoloji Saati. Teknoloji Saati. Sevgili dinleyenlerimiz, Teknoloji Saati programından herkese mutlu günler diliyoruz ve bu haftaki programımızı çok farklı bir konu olarak ayarladığımızı söylemek istiyoruz size. Çok farklı diyorum çünkü daha öncelerde size bazı haberleri veriyorduk bilimden ve teknolojiden, daha sonrasında haftanın konusu bölümünde ise yine güncel olaylardan birisini konuşuyorduk. Ama bu hafta daha farklı bir olaya değineceğiz. Küçük yaşta bilişimle tanışmanın neler getirdiğini veya neler getireceğini konuşmak istiyoruz. Furkan Emrehan Kılıç bizimle birlikte çok küçük yaşlarda bilişim dünyasıyla tanışmış ve bu alanda adını duyurmuş birisi Furkan Emrehan Kılıç. Siz duymadıysanız şu anda duyuyorsunuz sevgili dinleyenler. Bakalım Furkan neler yapmış, ne zaman tanışmış ve bize ne gibi tavsiyeleri olacak. Öncelikli olarak hoş geldiniz diyelim Sayın Kılıç'a. Furkan Emrehan Kılıç çok küçük yaşlarda tanıştı bilişim dünyasıyla ve şu anda 18 yaşları civarında, öyle değil mi?
Evet, 18 yaşındayım. 9-10 yaşlarımda bilgisayarla tanıştım. Abim işte o zaman üniversitedeyken bilgisayar almıştı. Eve bilgisayar gelince ben de her çocuk gibi işte oyunlarla başlamıştım. Pinball, Tetris gibi oyunlarla.
İlk gelen bilgisayar hangisiydi ki evinize? Commodore muydu?
Yok, o kadar eski değiliz. Biraz daha yeni bir şeydi. Yine Windows 95 işletim sistemine sahipti. İşte o zamanlar o bilgisayar bayağı güzeldi aslında. Pahalıydı. Şu anki aynı paraya mesela 4-6 çekirdekli bilgisayar alabiliyorsunuz.
Hani. Doğru. Benim demek ki tanışmam bayağı eskilere gidiyor. Benim de yaşım demek ki bayağı var. Çünkü 286 vardı, Commodore'lar vardı. Biz onlarla başlamıştık. Bu 286 diye bahsettiğimiz bilgisayarlar da o zamanın canavar bilgisayarlarıydı. Onlarla neler yapılmıyorduk ki? Yalnız şunu çok çok iyi hatırlıyorum ki Windows 3.1 vardı. 3 vardı hatta, biri bile yoktu. 3 vardı sadece ve biz onda sadece Solitaire oynuyorduk. Solitaire'i oynamak için açıyorduk. Ondan sonra tekrar MS-DOS ortamına dönüyorduk. Furkan'cığım, abin Ertuğrul Kılıç ki bir bilişim uzmanı, onunla da biz birkaç tane program yaptık. Yine de yapacağız. Teknoloji Saati programımızın bizim destekçilerinden birisi Ertuğrul Kılıç ve bu dünyanın içerisinde gerçekten de kendisine yer edinmiş birisi. Onun tavsiyelerine kulak veriyoruz biz de. Sen de Ertuğrul Kılıç'ın yolunda ilerliyorsun diye düşünelim ama ilk önce sen kendini şöyle kısaca bir tanıt bakalım. Tanımayanlar seni tanısınlar.
Ben Furkan. Şu anda bilgisayar mühendisliği bölümünde Bilkent'te okuyorum. İşte sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi bilişimle çok yakından ilgileniyorum. Bu alanda çeşitli çalışmalarım var, olmuştu ve inşallah devam edeceğim.
Hı hı. Bilişim deyince ne anlıyorsun sen? Ya da bizim ne anlamamız gerekiyor bilişim deyince? İşin içerisine neler giriyor acaba?
Aslında bilişim çok genel bir tabir. Yani benim ilgilendiğim kısmı söyleyeyim isterseniz. Ben internet projeleriyle en çok ilgileniyorum. Tabii bunun içine programlama giriyor, tasarım giriyor, başka çeşitli şeyler de giriyor. Bilgisayar vasıtasıyla, bilgisayarın yeteneklerini kullanarak çeşitli şeyler tasarlama, web tasarımı gibi, yapılan web siteleri gibi.
Programlamayla ilgileniyorum dedim. İstersen programlamayı hemen birazcık açıklayalım. Hangi dilleri biliyorsun ya da ne yaptın şu ana kadar programlamayla ilgili?
Şu anda benim ilgilendiğim diller web programlama üzerinde etkili olan diller ASP, PHP gibi. Tabii internet sitesi yapacaksanız eğer başka HTML, CSS gibi ortamları da bilmeniz lazım. Bunları da kullanıyorum. Bunların yanında veri tabanlarıyla da ilgileniyorum tabii doğal olarak. MySQL, MSSQL gibi. Programlama olarak genelde benim ilgilendiğim alan web programlama.
Evet, web programlama, dolayısıyla programlama ve internet birbiriyle eşdeğer olarak gidiyor. Zaten şunu da konuşmamız lazım sanırım Furkan. Eskiden programlama deyince insanların aklına bir program yazarsınız, bu programı bilgisayarınıza yüklersiniz, ondan sonra çalışmaya başlarsınız. Çok kullanıcılı programlar vardır. Onda da 5 kişi, 10 kişi, 15 kişi yine o bilgisayar üzerinden çalışırlardı. Ama şimdi öyle bir şey yok. Daha doğrusu o değişmeye başladı. İnternet üzerinde bir program yazılıyor ve o programı on binlerce, belki de milyonlarca kişi aynı anda kullanabiliyorlar.
Aynen öyle. Siz bir uygulama geliştiriyorsunuz. Bu basit de olabilir, çok gelişmiş bir şey de olabilir. Siz bunu internete koyuyorsunuz. Daha sonra milyonlarca kişi buradan gelip bakabiliyor ve bakıyor. Zaten bunlar olan şeyler. Hatta biraz daha ilerisine götürecek olursak, internet üzerinden aynı anda anlık olarak farklı kişiler bir uygulamanın farklı kısımlarını aynı anda geliştirip yazabiliyor yani.
Bilişim dünyası çok geniş. Bunun içerisinde sizin uğraştığınız dalları gördük. Program, tasarım, internet. Bilişim dünyasında siz adınızı yarışmalarla ve derecelerle duyurdunuz. Nedir bu yarışmalar? Ne zaman girmeye başladınız?
Bu yarışmalar genel olarak proje yarışmaları. Web tasarımı ve programlama alanlarıyla ilgili olarak olan yarışmalar bunlar. Ne zaman başladın? İşte bilgisayarla tanıştıktan 1-2 yıl sonra.
Yani 11-12 yaşında evet, başladın değil
11
mi?
11 yaşlarımdayken başladım. Tabii ben öyle bir dünyanın varlığından o yaşta bir haberdim doğal olarak. O zaman internet de bu kadar yaygın değildi. O zamanlar abim beni bu web tasarımına yönlendirdi. Bak Furkan böyle bir şey varmış işte yapalım falan sana göstereyim. İşte başlangıçta programlarla beraber çalışıyorduk. İşte ben o zaman o ilgiyi aldıktan sonra web tasarımı olan ilgim geliştikten sonra ben kendim devam ettim. İşte kendimi geliştirerek, çabalayarak, araştırarak, deneme yanılma yoluyla. O zaman başladım işte böyle. Daha sonra ilk yarışmama girdim. İlk yarışmamdan bir derece aldım. Daha sonra işte bunun motivasyonuyla devam ettim. Gerisi de zamanla artarak gelişti.
Neler onlar? O yarışmaları anlatalım. İlk yarışman hangisiydi örneğin?
İlk yarışmam ismini tabii kısaltma. BTİ'ye. O zaman işte 2004 yılında düzenlenmişti. Ben 12 yaşındaydım. O zaman katıldığımda Türkiye Bilişim Derneği ve ODTÜ desteğiyle düzenlenen bir yarışmaydı. Bu yarışmada okulunu anlatan bir web sitesi hazırlamaktı. Hı hı. Ben işte bu konulu projeyi yaparak katıldım ve birinci oldum. Hı. Aslında hani katılmayı çok istiyordum. Proje yapmak için çok çaba harcamıştım. Ama hani birinci olmayı da hiç beklemiyordum. Evet. Çok çok şaşırtıcı bir şey olmuştu ki yani öyle ki ben birinci olduğumu töreni kaçırdıktan sonra ertesi gün öğrendim.
Yani törene gitmedin sen?
Yok gitmedim. Sonradan haberim oldu birinci olduğundan. İşte öyle başladı. Tabii onun verdiği büyük bir motivasyon
sen
oldu.
Sen törene gitmediğine göre demek ki diğer projeleri de görme imkanın olmadı. Doğru mu? Diğer projeleri görebildin mi?
Yok diğer projeleri görmedim.
Hı hı. Şundan dolayı soruyorum bunu. Sen birinci olabileceğine pek fazla ihtimal vermemişsin ama birinci olmuşsun. Acaba gerçekten de törene gittiğinde o diğer projeleri de görmüş olsaydın hakikaten ya benim hakkımmış mı derdin diye soracaktım sana.
O zaman hatırladığım kadarıyla 600 kadar proje katılmıştı. Bu yarışma Türkiye çapında düzenleniyordu. Vallahi diğer projeleri göremedim ama aynı yarışma 2 yıl önce tekrar düzenlendi. O zaman ki o zaman yarışmanın sonuçlarına bakarak yine birazcık fikrim oldu yani kısmen de olsa hani görmüş oldum nasıl bir katılımcılar varmış diye. Hani 2 yıl önce de bu yarışmanın bir ikinci bir versiyonu tekrar düzenlendi. İlk yarışma 2004'te düzenlendi. İkincisi de 2008 yılında düzenlendi. Oradaki sonuçlara bakarak bir fikrim oldu tabii. Biraz.
Ne yani fikrim oldu? Gerçekten de hak etmişim mi demek istiyorsun?
Aa, direkt öyle bir şey diyemiyorum. Çünkü hani web tasarım projesi olduğu için bu bir hani sanat meselesinin de barındırıyor kendi içinde. Hani bir
estetik gerekiyor.
Evet.
Doğru.
Hani bu da kişiden kişiye değişen bir şey ama hani projelerimin iyi olduğunu düşünüyorum tabii. O kadar iddialı düşünmesem
de. Bir de Furkan şu var değil mi? Bir şey yapıyorsun, ortaya koyuyorsun ama bu yapmış olduğunu sen beğeniyor olabilirsin. Fakat gerçekten de acaba dışarıdaki insanlar bunu nasıl değerlendiriyorlar?
Evet yani bunu yarışmalarda tabii jüriler değerlendiriyor. Herkese sormuyorlar ama yarışmanın sonucunda internet sitesine seçtikleri web siteleri koyuyorlar. İnsanlar oradan bakabiliyor.
İlk yarışmanı 12 yaşında yaptın. Daha sonrasında ne gibi projeler ortaya koydun acaba?
12. yaşımdan sonra işte 6 yılda 10 proje yarışmasına katıldım. Web tasarımı ve programlama alanlarında katıldım bu yarışmalara. Çoğunluğu birincilik olmak üzere akla gelebilecek her türlü dereceyi almak nasip oldu.
Peki şimdi dereceleri aldın da para olarak var mıydı bir şey? Yoksa bir tane eline Nobel heykelci gibi bir şey mi tutuşturdular? Maket.
Yarışmadan yarışmaya değişiyor tabii ki. Kimisi para ödülü verirken, kimisi bilgisayar veriyor. İlk yarışmamda pek bir şey vermemişlerdi.
Kaç tane bilgisayarım var? Yarışmalardan kazandın diyelim o zaman.
Öyle biriktirmiyorum ama iki tane bilgisayar ödülü kazanmıştım. İşte üç kez de para ödülü kazanmıştım. Bunların yanında tabii işte kitap, CD gibi küçük şeyler de veriyorlar. Ya ödülleri güzeldi yani, o zaman tatmin edici değil.
İnsanı
yani
motive ediyor bir de bunlar.
Tabii ki motive ediyor. Siz bir şey için uğraşıyorsunuz, çok fazla efor sarf ediyorsunuz, onun karşılığının böyle takdir edilmesi çok güzel bir şey tabii.
Ya Furkan'cığım, sen 10 yaşında bilişim dünyasıyla tanıştın, şu anda 18 yaşındasın ve neredeyse 8-10 tane yarışmaya katıldığını söylüyorsun. Her sene bir tane yarışma demektir bu. Sana desek ki mesleğin nedir? Yarışma kazanmak benim mesleğim desen yanlış bile olmayacak. Çünkü çoğunluğu birincilik oldu ödülün. Bu projeleri anlatır mısın? Yani hangi yarışmalardı ve bu yarışmalarda ne gibi projeler ortaya koydun ve derecelerin ne? Şöyle bir kronolojik bir şey yapabilir misin bize?
Tamam. Sondan başa doğru anlatayım isterseniz.
Güzel olur.
Bu yıl Infomatrix yarışmasına ve TÜBİTAK yarışmasına katıldım. TÜBİTAK proje yarışmasına. Infomatrix, Romanya'da düzenlenen uluslararası çaptaki bir bilişim yarışmasıydı. Bu yarışmada üçüncü oldum. Projenin konusu yapay zeka ile hava tahminiydi.
Nereden aklına geldi? Yani meteorolojistlerin bile zor aklına gelen bir proje.
Nereden aklıma geldi? Abim meteorolojide çalışıyor. Yani evet. Hava tahmini fikri oradan geldi.
Anladım. Sanki abine de bu kazandığın derecelerden, paralardan, bilgisayarlardan yarısını veriyor musun? Çok destek olmuş sana gerçekten. Keşke benim de böyle bir abim olsaymış. Hani derler ya, arabaların arkasına yazarlar babam sağ olsun, sen de yazarsın abim sağ olsun diye.
Evet, üzerimde çok emeği var yani. Bir kere ben bu alana hiç girmemiş bile olabilirdim yani. Hepsi küçük, o zaman için küçük de olsa çok büyük şeyler ifade edebiliyor.
Ya da bu alana girerdin, bir bilgisayar sahibi olurdun ama yeteri kadar yönlendirilmediğin için sadece oyun oynayan bir oyuncu pozisyonundan öteye gidemezdin.
Evet, öyle
ya da
olabilirdim.
Şu ana kadar milyonlarca oluşturulmuş internetteki sayfaları göz atan birisinden öte bir şey olamazdın. Oraya içerik kazandıramazdın.
Doğru.
İçerikte sıkıntımız var. Evet, sondan başlamıştık. Hava tahminiyle ilgili.
Tamam, devam edeyim. Ardından TÜBİTAK proje yarışmasına katıldım. Türkiye'de düzenlenen. Analitik hiyerarşi prosesiyle okul yeri tespiti konulu projemde bölge ikincisi oldum. Ondan sonra 2010 ile 2007 arasında biraz ara verdim yarışmalara katılmaya. Çünkü birazcık sıkılmıştım. Bu zaman zarfında kendi projelerimle ilgilendim. 2007 yılında 3 proje yarışmasına katıldım. Bunlardan bir tanesi MEVIPO'ydu. Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve UNESCO'nun işbirliğiyle Mevlana'nın 800. yıl dönümün dolayısıyla organize edilen MEVIPO yarışmasında birinci oldum. Türkiye'de 81 ilden, dünyada da 23 ülkeden yarışmacıların katıldığı bir organizasyondu. 2007 yılından önce de 6 proje yarışmasına katıldım. Bunların isimleri kısaltma olduğundan tek tek saymıyorum.
Hı hı. Bu kadar mı?
Evet, isterseniz ayrıntısından bahsedebilirim.
Daha ne olsun diyeceksin değil mi? Daha ne olsun. Evet, seni tebrik ediyoruz gerçekten de.
Teşekkür ederim.
Yani bu kadar kısa zaman içerisinde bu kadar şey ortaya koymak gerçekten de çok güzel, çok hoş. Yarışmalar tabii ki o kadar kolaylıkla kazanılmıyor. Yani sen bir çırpıda anlattın bunları.
Tabii
İşte
ki.
Şu senede şunu yaptım, bu senede bunu yaptım falan diye, ama bunun bir hazırlık süreci de olsa gerek. İlk önce bu yarışmayı nasıl duyuyorsun? Yani nereden duyuyorsun bunu? Yarışmaya katılacaksın ama ilk önce bunu bir duymak lazım.
Hı hı.
Daha sonrasında nasıl hazırlanıyorsun bu yarışmaya ve o projeyi nasıl buluyorsun? Bunları da anlatır mısın bize?
Tabii. İlk yarışmama abim beni haberdar etmişti ilk yarışma için.
Hı hı.
Ondan sonra işte Biteko yarışması ve Eviko yarışması okulda afişlerle gösterilmişti. Bazı okullarda bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın sevkiyatıyla afişleri asılıyor. Bazı yarışmalar öyle. Bazılarını da kendim internetten bulmuştum. Araştırma yaparken rast gelmişti. genel olarak yani şu anda bu yarışmalara ulaşmak hani eskisi gibi değil. Eskiden internet imkanları kısıtlıydı. Bu kadar yaygın değildi. Ama şu anda hani internet üzerinde bilişim teknolojiyle alakalı bir foruma girip bakacak olsanız buradan yardım alabilirsiniz. Yani hangi yarışmalara katılabilirim sorusunun cevabını internetten rahatlıkla alabilirsiniz. Paylaşmak istediğim bir şey daha vardı. Bir yarışmaya hazırlanma süreci nasıl gerçekleşiyor? Projenin web tasarımı veya programlama alanında olmasına göre değişiyor bu hazırlanma süreci tabii. Ama öncelikle yarışmanın kriterlerini, şartlarını, kapsamını inceliyorum. Ne yapmam gerekiyor, ne yapmamam gerekiyor. Bunu iyice netleştiriyorum. Ondan sonra araştırma sürecine giriyorum. Mevcut yapılmış örnekleri inceliyorum. Benim projemle arasında olan eksileri, artıları ne? Onları belirliyorum. Yapacağım şeyleri genel hatlarıyla bunlardan yola çıkarak netleştiriyorum. Ondan sonra kullanacağım teknolojileri belirliyorum. Projem web tasarımı ise kağıt üzerinde çizimler, taslaklar hazırlıyorum. Bunlar üzerine çeşitli şeyler geliştiriyorum. Kullanacağım materyalleri hazırlıyorum internetten araştırmalarla. Daha sonra bunları nasıl birlikte kullanacağımı düşünüyorum. Nasıl birleştiririm bunu düşünüyorum ve bu aşamada bilgisayara, dijital ortama aktarıyorum fikirlerimi. Ve dijital ortamdan devam ediyorum. Projem programlamayla ilgili ise mantık şemasını, algoritmayı, işlem sırasını belirliyorum. Tabii bu arada bir iş planına ihtiyacım var. Bunu hazırlıyorum ve bu iş planının sürecini çeşitli parçalara bölüyorum. Her hafta ne yapmam gerekiyor? Bunları belirliyorum ve o plana uymaya çalışıyorum tabii. Proje bittikten sonra da test ediyorum. Farklı insanlara gösterip önerilerini alıyorum. Web tasarımı ise işte etrafımdaki insanlara sorup nasıl olmuş gibi fikirlerini alıyorum. Programlama ise benzer şekilde test ediyorum. Test edilmesini sağlıyorum. Ardından projeye son halini veriyorum ve gönderiyorum.
Evet. Ama burada en önemli olan sanki fikir. Yani hangi fikirle nereye katılacağını bulmak olsa gerek.
Evet, çünkü her şeyin başı o.
Her şeyin başı o. Yalnız az önce anlatmış olduğun diğer maddelere de baktığımda ayaklardan bir tanesi eksik olduğunda sonuca ulaşamazsın. Bu da mümkün değil. Yani programlı bir çalışma olmadığı takdirde fikrin olsa ne olur? Gibi bir sonuca da ulaşıyorum ben. Seni gerçekten de tebrik ediyoruz. Böyle bir arkadaşımızın, yani Ertuğrul Kılıç arkadaşımızın kardeşi olarak senin de bu yolda ilerliyor olman ve pek çok kişiye de örnek olmuş olman gerçekten de çok çok güzel. Peki derslerle yarışmalar nasıl gidiyor? Dersleri nasıl takip ediyorsun o süreç içerisinde?
Tabii ki bu kadar yarışmalara hazırlanmak, bu işte bu kadar çaba harcamak cidden büyük bir zaman alıyor. Çok büyük miktarda efor sarf etmeniz gerekebiliyor. Derslerle birlikte nasıl oluyor? Onun için iyi bir plan yapmak gerekiyor.
Bir de sen üniversiteye de girdin aynı zamanda. Evet. Yani üniversiteye de hazırlık yaptın.
Aha. Aslına bakarsanız taraftan zor oluyor diyebiliriz ama benim için zor oluyor demem. Çünkü hani ben bu alanla, bu web dünyasıyla uğraşmayı gerçekten seviyorum. Hani bana yükümlülük gibi gelmiyor. Bir hoşça vakit geçirme olarak geliyor. Bu benim hobim. Hatta hobimden daha çok sevdiğim bir şey. Sıradan bir hobimden. Bu kadar çok sevdiğiniz bir şey için uğraşırken de bu size bir yükümlülük gelmiyor. Aksine daha güzel bir şey
oluyor. Zevkle bir şey oluyor,
yaptığınız bir şey oluyor. Evet. Örneğin OKS, yani liselere giriş sınavından örnek vereyim ben. O zaman 8. sınıftayken ben hem sınava hazırlanırken ciddi bir şekilde hem de iki yarışmaya katılmıştım. İkisinde de birinci olmuştum. Türkiye çapında düzenleniyordu bunlar. Tabii yarışma için çok fazla efor sarf ediyorsunuz. Bazen daha az uyuyorsunuz. Derslerinize bazen daha az önem verebiliyorsunuz ama sonucu itibariyle size verdiği motivasyon katkısı çok büyük oluyor. Ben belki de o dereceler sayesinde bir özel bir fen lisesini kazanma şansını elde ettim belki de. Derece almasanız bile sevdiğiniz bir alanla o kadar uğraşmak, planlı bir şekilde hani araya sıkıştırarak çok sevdiğiniz bir işle uğraşmak size pozitif katkısı oluyor.
Üniversite sınavlarına ya da sınavlara hazırlanırlarken insanlar derler ki ya çıkayım biraz şöyle sinemaya gideyim, kafayı dağıtayım falan diye söylerler. Sen ben biraz yarışmaya hazırlanayım da motive edeyim kendimi diye sanki düşünüyorsun ve hemen bilgisayarın başına dönüyorsun. İşte şu proje üzerinde şöyle çalışmalar yapalım vesaire gibisinden. Belki de internet üzerindeki arkadaşlıklarında da bunun biraz etkisi vardır. Yani onlardan da yardım alıyor olabilirsin ya da onlarla görüş alışverişinde bulunuyor olabilir misin?
Tabii projeye hazırlanırken siz her şeyi bilmiyorsunuz. İlla ki araştırma yapmanız gerekiyor çeşitli konularda. Gerek hani kodlamanın belli bir kısmında olsun, gerek materyal araştırmasında olsun. Bunun için arkadaşlarınızdan, çevrenizden yardım alıyorsunuz. Hı hı. Tabii ki.
Son katılmış olduğun istersen projeyi birazcık açalım. Meteoroloji ile ilgili yapmış olduğum bir projeydi.
Hı hı. Yapay sinir ağları ile hava tahmini. Hı hı. Yapay sinir ağları nedir? Yapay sinir ağları yapay zekanın bir alt kolu. Bilgisayarın yapay zeka üzerine olan yeteneklerini yapay sinir ağları vasıtasıyla kullanıyordum ben bu projede. Hı hı. Proje şöyle. Şimdi ben elimdeki meteorolojik verileri projeye yolluyorum, giriyorum, öğretiyorum. Mesela bir aylık boyunca her gün ölçülmüş sıcaklık, basınç, rüzgar hızı, rüzgar yönü veya başka parametreler. Bunları ben hazırlamış olduğum uygulamaya veriyorum girdi olarak. Daha sonra bu uygulama bu veriler arasındaki ilişkileri kendi matematiksel modeliyle özümsüyor, öğreniyor. Ardından ben bu projeyi mesela diyorum ki 7 gün ben ona veri girdim. İşte 8. günün sıcaklık değeri nedir? Bana direkt sayısal olarak sonuç veriyor. Bunun da tabii tutarlılığını nasıl olduğunu ben inceledim projeyi hazırlarken. Çeşitli projeler oluşturdum. Onlar üzerine sonuçlar çıkardım ve olması gerekenlerle kıyasladım. %95'in üzerinde tutarlılığa ulaştım.
Kaç günlük?
Çeşitli mesela projelerden kastım. Hani kimi bazı projelerde bir yıllık veri koydum. Bir yıl boyunca her gün ölçülmüş. Kimisinde 30 günlük koydum. Bir de bunların zaman periyotlarını da farklı olarak yaptım. Mesela kimisinde saatlik bir şey. Saatlik verileri giriyorum. Kimisinde günlük. Ayrıca parametrelerini değiştirdim. Kimisinde sıcaklık tahmini, kimisinde basınç tahmini gibi. Çeşitli alternatiflerin toplam sonucunda da %95'in üzerinde tutarlılık sonucuna ulaştım.
Harika. Yapmış olduğun bir model aslında. Bu modeli halen Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde ve dünya çapında da tabii ki çalışmalar var. Yani gıptayla baktığımı söyleyebilirim. Bizim arkadaşlarımız da çünkü bunun üzerinde hala çalışmalar yapıyorlar. Tebrik ediyorum seni gerçekten de. Peki Furkan, küçücük bir yaşta başlamış olduğun bilişim yolculuğuna sen hala devam ediyorsun. Artık okuluna da hatta başladın. Bilkent'te şu anda bilgisayar mühendisliği bölümündesin. İnsanlar küçük yaştan bir yol belirleyebilirlerse eğer o yol üzerinde ilerlerler. Sen belirlemişsin ve ilerliyorsun. Bu birazcık da şans işidir gerçi. Destekleme işidir. Abin, ailen bu konuda sana destek oldu ve gidiyorsun bu şekilde. Şu anda kardeşlerine söyleyebileceğin, senin yaşıtlarına söyleyebileceğin, senden küçüklerine söyleyebileceğin ya da anne babalara söyleyeceğin şeyler neler olabilir acaba?
Genç arkadaşlara önerilerim belki şunlar olabilir. Bilgisayarla çok fazla ilgilenmeniz becerilerinizin zayıflamasına sebep olabilir.
Ne gibi beceriler?
Ne kadar bilgili olursanız olun, kendinizi ifade edemedikten sonra, ne bildiğinizi gösteremedikten sonra bu bildikleriniz bir şey ifade etmeyecektir. Hani ne gibi beceriler? Sosyal beceriler mesela. Ben bunu düşünerek verdim bu örneği. Hı hı. Bunun yanında önceliklerinize de dikkat etmelisiniz tabii. Derslerinize veya sınavlarınıza veya hayat başka işlerinize dikkat etmelisiniz. OKS'ye hazırlanırken, üniversite sınavına hazırlanırken belli bir plan dahilinde ilgilenmelisiniz bu işlerle. Hı hı. Yoksa önünü alamayacağınız sonuçlar doğurabilir. Sürekli bilgisayar başında oturursanız tabii bu sağlık problemlerine de sebep olabilir. Ben şu anda pek yaptığımı söyleyemesem de düzenli spor yapmak gerekiyor. Bir şey daha var. Kendinizi hafife alıp ön yargılı düşünmeyin. Eğer bir şeyi kafanıza koyarsanız onu gerçekleştirmek için elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Mesela ben tek bir problemin, tek küçük bir sorunun üzerine 4-5 gün boyunca durmadan uğraştığım, onu çözmek için çabaladığım oluyordu.
Hı hı, haklısın.
Ebeveynlere tavsiyelerim de şunlar olabilir. Yönlendirme çok önemli. Yani kendimden örnek vereyim. Beni abim bu işleri, bu web dünyasına yönlendirdi. Web tasarımıyla başladım ve bu başka yerlere ulaştı. Başka fırsatları yol açtı. Şu anda çeşitli projelerim var, hedeflerim var. Bunların hepsinin başlangıcı bir yönlendirmeydi. Demek istediğim çocuğunuza destek olun. Yani ilgisini çekecek güzel bir alana yönlendirin. Küçük bir başlangıç çok büyük fırsatlara dönüşebilir. Hem dönüşmese bile çocuğunuz verimli istediği bir şekilde, istediği bir alanla keyifle vakit geçirir. Hem de belki bu kötü alışkanlıklardan uzak durmasına yardımcı olabilir.
Yanlış yönlendirimde yapmamak lazım. Sen doğru yönlendirilmişsin ama belki çocuk tiyatroyla ilgilenmek istiyordur. Ama anne baba bak geleceğin mesleğe bilgisayar deyip de ille de onu da bilgisayarın başına oturtturmaması gerekir değil mi?
Tabii ki,
O belki çok
kesinlikle.
farklı bir alanda kendi yeteneğini gösterecek ki siz az önce sanırım onu söylemeye çalıştınız. Öyle değil mi?
Evet.
Yeteneklerini köreltebilir. Evet, Furkan Emrehan Kılıç küçük yaşta bilişim dünyasıyla tanışmış. Daha sonrasında pek çok proje ortaya koymuş, yarışmalara girmiş, dereceler elde etmiş ve şu anda da bilgisayar dünyasının içerisinde yer alan, kendisine hedefler belirleyen bir arkadaşımız. Hedeflerin neler, Furkan?
Bir alanda uzmanlaştıktan sonra yurt dışı tecrübesi edinmek istiyorum. Ardından bu iş deneyimini kazandıktan sonra kendi işimi, kendi şirketimi kurmak istiyorum. Ayrıca şu anki çalışmalarımı, fikirlerimi ve web sitelerimi geliştirip dünyada sayılabilecek iyi konuma gelmiş olan web sitelerine getirmeyi istiyorum. Şu an
Peki seni daha yakından tanımak isteyen kişilere web siten ya da Twitter adresin, Facebook adresini verir misin?
Tabii şu an internet sistemde çalışmalarım veya diğer bazı projelerim yer alıyor. furkankilic.com. Buradan bakıp ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz eğer isterseniz.
Elbette ki isterler, mutlaka. Pek çok kişi şu anda bizi dinliyor ve bu konuşmalar da gelecek için belki bir anahtar görevi görüyor olabilir. Aynı zamanda stüdyomuza kadar geldin, bu bilgilerini bizimle paylaştın ve pek çok kişiye ışık oldun. Çok çok teşekkür ediyoruz sana.
Ben çok teşekkür ediyorum.
İnşallah seni daha yüksek yerlerde görmek isteriz. Okulunu bitirdikten sonra da tekrar bir kez daha radyo programımızı almak isteriz.
İnşallah ben de çok isterim. Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenler, bugün de Teknoloji Saati programımızda çok küçük yaşlardan itibaren bilişim dünyasına giriş yapmış ve pek çok yarışmada dereceler elde etmiş Furkan Emrehan Kılıç'la bir söyleşi gerçekleştirdik. Umarız ki Furkan'ın anlatmış oldukları pek çok kişiye örnek olacak niteliktedir. Ben Deniz Murat Doğan, Teknoloji Saati'nden sizlere mutlu günler dileyerek programımızı bitiriyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşça kalın. Teknoloji saati. Teknoloji saati. Teknoloji saati.